Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Geçen haftaki mühim şeylere ilginiz çok yüksekti. En kısa sürede en çok izlenen program oldu galiba. Bir de değerli yorumlarımız vardı. Onlar da katkı sağladı bize. Biz de oradan hareketle bu programı biraz açalım dedik. Onun üzerinden biraz gidelim. Yorumlar, çok sayıda yorum var. Birbirleriyle de bizim izleyiciler tartışıyorlar. Karşılıklı görüşlerini de ifade ediyorlar. Ama orada en çok öne çıkan şöyle bir görüş var. Siz ötekini diyor şey yapıyorsunuz, bir şey görüyorsunuz, empati duyuyorsunuz, onu mazur görüyorsunuz, hoş karşılıyorsunuz. Muhafazakar olan AK Parti'ye oy verenlere ama öteki kesime yani seküler duranlara hiç de öyle davranmıyorsunuz. Onlara karşı daha bir acımasız duruyorsunuz şeklinde özetlenebilecek biraz karikatürize ederek bir yaklaşım da var. İstersen buradan başlayalım. Birine empati beslerken ötekine biraz mesafe mi koyuyoruz?
Yani bana sıklıkla başka yerlerde de böyle bir itham diyeyim geliyor yani. İktidar partilerinin seçmenlerine fazla merhametli davrandığım, halbuki işte aynı merhameti muhalif kesimden esirgediğime dair filan da ithamlar geliyor. Yani öyle görünüyorsa öyledir, bilmiyorum yani. Çok bu anlamda söyleyecek bir şeyim yok ama benim şahsi pozisyonum itibariyle ben kimseye merhamet gösterecek bir pozisyonda görmüyorum kendimi. Merhametten nefret ederim. Yani burada şimdi yakınlarda kaybettiğimiz Alev Alatlı'yı da anmış olalım. Böyle hani çok ciddi bir şeyler söylermiş Eda'yla, bir de böyle merhamet kelimesini gündeme sokmuştu. Onu sokmadan önce de Alev Alatlı'yla zaten çok şeker renk kendimce, kendi zihnimde bir ilişkim vardı. Orada iyice kopmuştum yani. Merhametin hoş bir şey olduğunu da düşünmüyorum kendi hesabıma. Yani aslında bir takım tutumlar var. Biz bunları merhamet olarak tarif ediyoruz. Belki aynı davranışı hiç de merhamet duymadan da bambaşka sebeplerle de göstermek mümkündür. İnsanların içini bilmiyoruz yani. Şimdi ben şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım derdim. Böyle anlatamayacağım. Diyelim ben şimdi sokak köpeklerini, sokakta köpek olmasına karşıyım. Sokak hayvanı olmasına karşıyım yani. Bu benim kendi tutumum. Ama arka bacakları ezilmiş bir sokak köpeğinin haline bakıp onun hareket kabiliyetinin düşüklüğünün yarattığı durumu gözleyip evine gidip işte çocukluk bisikletinin destek tekerleklerinden bir taşıyıcı yapıp o köpeğin hareket kabiliyetini arttıran bir, diyelim ki 14 yaşında çocuğu görsem ya da 12 yaşında bir çocuğu görsem çok etkilenirim yani. Şimdi onun davranışı, o köpeğe davranışının arkasında yatıyor olan şey merhamet midir? Baktığın zaman evet, birçok kişi bunu merhamet olarak adlandırır. Belki hakikaten de merhamet duygusudur bu filan. Ama yani benim açımdan bunun arkasındaki duygu aslında merhamet olarak adlandırılacak olsa da olmasa da, yani sadece bir sorumluluk duygusu veya işte bambaşka bir şey de olabilir. Empati de olabilir yani mesela. Benim açımdan bu son derece etkileyici, duygulandırıcı bir tutum. Ben o davranışı sergileyene saygı duyarım yani. Ve saygı, insanlara da saygı duymak istiyorum. Saygının en önemli bağlayıcı, saygı ve güven kavramlarının bizi birbirimize bağlayan, dolayısıyla her birimizin tırnak içinde verimini artıran, verim derken çok böyle mühendisçe çok maddi bir şeyden söz etmiyorum. Genel anlamda insani verimimizi arttıran şeyler olduğunu düşünüyorum. Benim bu açımdan üzerinde düşünülmeye, beslenmeye değer olan duygular bunlar, saygı ve güven yani. Bunlar olduğu zaman da işlerin yolunda gidiyor olduğunu gözledim kendi hayatıma. Öyle merhametti, empatiydi. Yani bu tür şeyler, bunları önemsiz olarak gördüğümden değil, benim ufkuma girmiyorlar. Bunların üzerine bir şey inşa etmeye kalkmadım hayatım boyunca. Öyle söyleyeyim. Ama deminki misale dönecek olursak, ben sokak köpeklerine karşıyım. Ama birileri eğer bir sokak köpeğinin problemini çözmek için böyle bir şey yapıyor iseler, kardeşim ne yapıyorsun ya, sokak köpeklerine zaten ben karşıyım falan demek de aklımdan geçmeyecek. Bu saygı değer bir tutumdur. Bir itirazım yok yani. Sonuçta insanlara genel olarak böyle bakıyorum. Yani kendi hayatını, ya yani kendi kaynaklarını nasıl kullanıyor oldukları, kimin için, hangi amaçlar için, neyi göze alıyor olduklarını bakarak değerlendiriyorum. Sonuçta Türkiye'de öyle birçok abuk sabuk şartlar da yaşadık. Ve işte bazı hayat tarzlarını sürdürmek Türkiye'de zor idi. Çok yüksek maliyeti vardı. Olmaması gerektiği kadar yüksek maliyeti vardı. Şimdi başka hayat tarzlarını yürütmeye çalışmanın yüksek maliyeti var. Olmaması gerektiği kadar yüksek maliyeti var. Ve yani bütün bunları da yadırgıyorum. Her insanın kendi seçimleri vardır ve bu seçimlerle bir arada yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle birbirimize merhamet etmemizi gerektiren bir durum yok. Orada bir takım insanlar var. Bu insanların bir takım seçimleri var. Hayatlarına dair bir takım seçimleri var. Bu seçimleri tehdit altında hissettikleri için belirli siyasal tutumlar sergilediler. Türkiye'yi değiştirdiler. Bu değiştirmiş oldukları Türkiye, değiştirilmiş olan Türkiye benim kabul edebileceğim bir Türkiye değil. Onu da şöyle bir misalle vereyim. Sonuçta 28 Şubat şartlarında da Türkiye'de camiye giden insanlar, cumaya giden memurlar var idiler yani. Bu riskli bir durumdu. Sahiden de riskli bir durumdu yani. Ama bunu yapan insanlar var idi. Ama mesela şunlara rastlamıyorduk. Yani seninle bir kafede otururken önümüzden işte böyle sarıklı cübbeli birileri geçiyor şimdilerde ve ezan okunuyor, camiye gidiyorlar besbelli. Bizi de namaza davet ediyorlar yani. Bunlara rastlamıyorduk çünkü bu çok riskli bir şeydi. Hani Cuma'ya gitmek riskli bir şeydi de bunu yapmak çok riskli bir şeydi yani. Bunu yapmayan adamlar şimdi yapıyorlar. Bunu riskli bir şartlarda yapıyor olsalardı, çok yüksek riskli olan şartlarda yapıyor olsalardı ben bu tutuma saygı duyardım. Olayı şöyle değerlendirirdim. Adam kendisi böyle bir inancı var. Bu inancının gereğini yerine getiriyor ve toplumdan dışlanmayı hatta takibata uğramayı göze alıyor, bir risk alıyor. Benim açımdan yani o yaptığı teklif beni kaldırıp camiye götürmeyecek olsa da adamın bu teklifi yapıyor olmasını ben kendi hesabıma saygı değer bulurum. Kendisine saygı duyan bir insan görüyorum yani orada o zaman. Ama şimdi işler rüzgar tersine dönmüş. Sen bunu öteki durumda yapamayacak iken şimdi böyle kostaklanarak yaptığın zaman bunu hiç saygı değer bulmuyorum, adice buluyorum. Tas tamam benzer sebeplerle bugün dünyada dolaşıma girmiş olan bu politik doğruculuk, bu MeToo'lar vesairelerin bu rüzgarın peşinden sürüklenilerek dün yapamayacaktı oldukları şeyleri, söyleyemeyecekti oldukları şeyleri sadece risk ortadan kalktığı için ve buradan kendilerine bir duygusal veya sosyal statü çıkartmak için çıkartabilecekleri zannıyla söyleyenlere de hiç saygı duymuyorum. Mesele içerikte değil. Anlatabildim derdimi.
Evet, biçimde.
Mesela
Evet, anladım. Yapılış şekline ve ortamına, zamanına, şartlarına, dışarıdaki şartlara göre değişir tutum.
riske. Yani neyi göze alıyorsun kardeşim? Yani senin kendine duyduğun saygıyı ölçüyorum ben. Yani. Kendine duyduğun ve bana duyduğun saygıyı ölçüyorum. Beni ilgilendiriyor olan
Gerçi
burası yani.
şöyle bir durum da var. 28 Şubat'ta camiye gidenlerin sayısı daha fazlaydı. Bugün camiye gidenlerin sayısından. Muhtemelen şimdi camiye gidenlerin sayısı da azalmış gözüküyor.
Tam da ben de derdim burada. Böyle olduğu için topluma güveniyorum yani. Toplum aslında o söze edilen içeriklerle davranmıyor yani. Toplum aslında 28 Şubat'ta camiye gidiyordu çünkü otoritenin onu riskli hale getirmiş olmasına
İtirazı var.
kendi ölçeğinde bir reaksiyon gösteriyordu. Yani 28 Şubat'ta 28 Şubat döneminde camiye giden oranı artmış mıdır, artmamıştır. Mesele şu azalmadan.
Azalmadı,
Ama
evet.
şimdi sen böyle rüzgarı tersinden estirip, rüzgarı arkana alıp böyle imam hatiplerde ya da ilkokullarda şunları bunları yapmaya başladığın zaman toplumun buna bir reaksiyonu var.
İşte çeşitli tarikat ya da cemaatleri örgütleyerek onlar üzerinden bir camiye giden bir mümin sayısını artırmaya kalkarsan ona itiraz oluyor.
Evet, ben de yani bunu gözlediğim için genel olarak topluma bir saygım var yani. Yani bu toplum, bütün toplumlar gibi kendisini tasarlamaya çalışıyor olanlara bir reaksiyon gösteriyor. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu tutumlar ya yani toplum dediğimiz bu tantana işte bir takım bireysel davranışlardan çıkıyor. Yani orada bir takım insanlar var. Dün camiye gidiyor idiler bu hesapça. Bugün gitmiyorlar veya dün babaları camiye gidiyor de bugün onların çocukları camiye gitmiyor. Halbuki eğer şartlar böyle olmasaydı muhtemelen o çocuklar da camiye gideceklerdi. Şimdi eğer haller böyle oluyor ise bir kere bir takım otomatlar mıyız? Yani işte rüzgar şuradan estiği zaman sürü halinde böyle buradan eski zaman sürü halde böyle davranıyor olan otomatlar mıyız, yoksa bütün bu seçimleri kendi başımıza sahiden böyle serin kanlılıkla yapıyor muyuz? Bir özgür irademiz var mı? Şimdi bu periyodik olarak gündeme geliyor olan bir tartışma konusu. Geçtiğimiz güzde birkaç tane kitap yayınlandı bu konuda ve yine hararetlendi bu hadise. Aslında belki oradan başlayıp ta bu işi siyasi tutumlarımıza kadar, bu kutuplaşmaya kadar vesaireye getirebiliriz. Bir deneyelim yani.
Evet. Hı.
Sapolsky Determinant diye bir, yani belirlenmiş adıyla bir kitap yazmıştı. Birkaç tane daha kitap yayınlandı. Bunların üzerinden de bir yeniden bu periyodik olarak bilimsel dünya, bilim dünyasında bir takım kavramlar periyodik olarak hararetlenirler. Sonra hararetleri söner. Çözümsüz problemler gibi görünüyorlar. Çözümsüz derken kastım yani yakın vadede çözemeyecekmişiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bunlara bir hücum oluyor. Bir takım yeni kavramlar, yeni bakış açıları çıkıyor. Belki hani ileride bakıldığında, aa bak orada şöyle bir yol alınmış denecek bir mesafe kat ediliyor. Sonra önümüze yine aşamayacağımız büyüklükte bir engel çıktığını hissediyoruz. Yine bir duruluyor. Termodinamiğin entropi kavramı böyle bir şey mesela. Bu özgür irade de böyle bir şey. Sapolsky ana hatları itibariyle diyor ki kabaca, her hangi bir anda yaptığımız herhangi bir şey bir takım nöron bağlantılarının sonucudur ve o nöron bağlantıları da sonuç olarak aslında bir tarihi vardır. Yani deterministiktir yani bu. O nöronun hangisi davranışı sergileyeceği deterministiktir ve bizim yaptığımız özgür seçimmiş gibi görünüyor olan tercihler aslında bizim seçimlerimiz değildir. Böyle bir kavramlaştırma var yani. Bizim seçimlerimiz, bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değildir. O böyle alttan alta nöronların, hormonların vesaire etkileşimlerinin ürünü olarak ortaya çıkar. Şimdi bir kere bu kavramlaştırma bana çok tuhaf görünüyor. Yani biz varız, bir de orada nöronlar, hormonlar falan. Benim kavramlaştırmam böyle değil. Biz zaten o nöronlar ve hormonlarız. Yani bunun dışında bir biz, bunları kontrol edecek, etmesi gerekiyor olan bir özne yok. Zaten biz, her birimiz kendi nöronlarımız, hormonlarımız vesaireden ibaretiz. Bunun emergent, zuhur etmiş bir öznesiyiz yani. Ve bu anlamda bakıldığında ben hani zaten formülasyonun baştan yanlış olduğunu düşünüyorum. Hep böyle düşünüyorum yani. Bir özgür irademiz olduğuna şüphem yok. Her birimizin bir özgür iradesi olduğuna şüphem yok. O özgür irade evet böyle. O nöronlar bir zaman yapmış olduğumuz tercihler vesairenin falan falan ürünü ama hala özgür irademiz var. Yani şunu söylemiyorum. Herhangi bir anda herhangi bir insan sınırsız sayıda seçenek içinden istediğini seçme fırsatına sahip değildir, imkanına sahiptir gibi bir iddiam yok yani. Hiçbir durumda sınırsız seçeneğimiz yok. Yani İstanbul Kadıköy'de seküler bir ailede işte bir yargıç babayla bir profesör annenin kızı olarak doğmuş, yetişmiş bir kadının seçim uzayı ile Kastamonu'da çiftçi bir ailenin oğlu olarak doğmuş ve işte yetişmiş, lise sondan terk, efendim esnaflık yapan bir delikanlının seçim uzayı aynı değildir. Şartlar insanları sınırlarlar. Yani biz o Kadıköylü kadın ile o Kastamonu delikanlıdan aynı şeyleri bekleyemeyiz bir kere yani. Şartları farklı. Ama bu o şartlar o insanları belirliyor manasına gelmez. Birincisi bu. İkincisi sonuçta her birimiz evet bir dizi kimyasal, elektriksel vesaire etkileşimin sonucunda davranıyoruz, tercihler yapıyoruz. Ama bunlar o kimyasal ve elektriksel süreçler ne olması gerektiğini söylemezler. Olmuş olanın neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne olacak olduğunu söylemekle aynı şey değil. Yani burada nedensel determinizmin bir sınırlamasından söz etmeye çalışıyorum ve şöyle bir misalle anlatmaya çalışayım derdim. Şimdi diyelim Ahmet Efendi 44 yaşında kalp krizinden öldü. Niçin, yani öldü. 44 yaşında öldü. Şimdi niçin öldü? Baktık kalp krizinden öldü. Peki niçin kalp geçirdi? Çünkü damarları sertleşmişti. Atıyorum şimdi yani. Niye damarları sertleşmişti? Çünkü işte beslenme rejimi şöyleydi. Neden beslenme rejimi öyleydi? Çünkü işte çok ağır bir beslenme rejimi vardı. Çünkü ailesi o 4 yaşındayken kırdan şehre göçmüştü. Kırdaki beslenme alışkanlığını şehirde sürdürme şansı yoktu. Çok miktarda margarin ağırlıklı ve işte bir beslenme rejimi falan diye şimdi böyle geriye doğru Ahmet Efendi'nin niçin öldüğünü açıklayabiliriz. Ama şimdi şöyle bir tablo var. Ahmet Efendi Ayşe Hanım'la değil de Fatma Hanım'la evlenmiş olsaydı, yani Elazığ'dan İstanbul'a göçmüş Ayşe Hanım'la değil de Girit'ten İzmir'e göçmüş, oradan İstanbul'a gelmiş Fatma Hanım'la evlenmiş olsaydı, o evlilik içinde beslenme rejimi değişecekti. Demek ki şimdi Ahmet Efendi niye öldü? Ayşe Hanım'la evlendiği için öldü. Yani aslında evet, o da var. Aynı zamanda Ahmet Efendi işte gençken spor yapıyor idi. Şeyde yani şey olarak sokak arasında futbol oynuyor idi. Dizinin üstüne düştü, dizi sakatlandı, futbol oynamayı bıraktı. Demek ki işte o mahallede oturmasaydı, Kurtuluş'ta oturmasaydı futbol oynamaya devam edecekti ve şimdi kalp krizden ölmeyecekti. Yani demek ki Ahmet Efendi Kurtuluş'ta oturdukları için öldü. Kalp krizinden öldü. Böyle böyle biz herhangi bir olayı bir zincirle açıklıyoruz da binlerce, milyonlarca, trilyonlarca başka zincirle de açıklayabiliriz yani.
Gazetecilere bırak bu işi. Onlar sana bir sürü senaryosunu yazarlar zaten hikayesi.
Sorun şu, gazetecilere bırakıyorum ve onlar bir sürü yazıyorlar, sonra bunların bir tanesini biricik zincir gibi
Göster.
üzerine mutabakat sağlıyorlar. Ben de ısrarla diyorum ki aslında hiçbir şeyin böyle biricik zinciri yok. Sayısız zincir bir araya gelip herhangi bir anda herhangi bir şey oluşturuyor ve o oluşmuş olan şey bundan sonra geleceğe yönelik sayısız şeyi etkileyecek. Yani Ahmet Efendi Kurtuluş'ta oturduğu için filan bunlar oldu. Şimdi vefat etti ve karısı, onun vefatı, onun karısının hayatının kalanında olayların şöyle değil de böyle gelişmesini de belirleyecek yani. Tamam, belirlemeyecek. Etkileyecek, sınırlayacak. Ahmet Efendi yaşasaydı, kalp krizi geçirmeseydi, yaşasaydı olacaktı olan birçok şey şimdi olamayacak. Dolayısıyla Ahmet Efendi'nin karısı için hayatın sınırları değişti. Şunlar imkan haricine çıktı, bunlar mümkün hale geldi. Eskiden bunlar mümkün değildi, bunlar mümkündü. Şimdi olay tersine döndü. Böyle, hayat böyle bir şey yani. Ortada böyle bir zincir yok. Dolayısıyla bu zincir hikayesi şudur yani. Sequential bir dünya tasavvurumuz var. Nedensel determinizmi getirip getirip böyle sequential bir hale getiriyoruz. Evet, nedensel bir determinizm var ama bu şu manaya gelmiyor yani. Herhangi bir olayın niçin olmuş olduğunu bir tek sekansla, bir tek çizgiyle açıklayamayız. Sınırsız sayıda bileşen, sınırsız sayıda işlem gerçekleşiyor. Bunların sınırsız noktada sınırsız sonuçları oluyor. Yani Ahmet Efendi'nin vefatı karısının hayatta şu etkiyi yapacak, çocukların hayatta şu etkiyi yapacak, iş yerinde şu etkiyi yapacak. Ve biz herhangi o iş yerindenin tarihini yazarken ileride Ahmet Efendi şurada vefat etti de o yüzden oldu diyemeyeceğiz. Çünkü aklımıza gelmeyecek. Halbuki Ahmet Efendi eğer vefat etmemiş olsaydı, kalp krizi geçirmemiş olsaydı o iş yerinde olaylar öyle değil de başka türlü gelişecekti. Komplekslik bu demek yani. Bütün şeyin özü budur. Kompleksliklik bu demek. Şimdi mesele sadece şey değil. Sıkıntımız sadece sequentiality, sadece çizgisellik değil. Bir de determinizm var. Şimdi determinizm diye böyle şurada şu nöronlar şunları yapıyor. Ya da işte yani şurada şöyle beslendiği için kalp krizi geçirdi Ahmet Efendi. Öyle olmuyor. Onun gibi beslenen bir yıl kişi var ve kalp krizi geçirmeyebiliyor. Kalp krizi geçirmenin gerekçesi o beslenme olabilir ama o beslenme her durumda ve her bünyede aynı sonucu doğuracak diyemeyiz. Covid-19 geçirdik değil mi? Yani üstümüzden geçti Covid-19. İşte bilmem şu kadar insanımızı kaybettik, şu kadar can kaybı oldu. Ama hepimiz o virüse maruz kaldık. Birçoğumuz yaşıyoruz. Birçoğumuzda bir takım kalıcı etkiler kalmıştır. İleride ortaya çıkacak. Bilmiyoruz yani. Ama hepimize aynı etkiyi yapmıyor. Şimdi koronavirüs şunu yapar diyebilecek bir durumumuz yok. Koronavirüs bir yıl farklı bünyede bir yıl farklı şey yapıyor. Demek ki olay deterministik değil yani. Klasik anlamda, basit anlamda, basitleştirilmiş anlamda bir determinizm yok. Üçüncüsü, sonuçta bu olay aynı zamanda yani benim aydınlanma aklı diye kendimce tasnif ettiğim şeyin, tarif ettiğim şeyin bileşenlerin üçüdür bunlar. Başka bileşenleri daha var yani lineerlik vesaire falan gibi. Ama çizgisellik, determinizm ve üçüncü olarak da indirgemecilik. Burada iki anlamda indirgemecilik var. Bir, nöronların işleyişinden benim davranışımı çıkartmaya çalışmak. Yani nöronlar benim davranışım ile doğrudan korele, buna hiçbir itirazım yok. Ama sadece onunla açıklanabilir bir şey yok ortada yani. Ben bir sosyal varlığım. O nöronlarımın işleyişi kendi başına fanusta gerçekleşmiyor ki. Celal'le konuşuyorum. Aa bak ben bunu hiç akıl etmemiştim diyorum. Celal'le konuşmasaydım eğer nöronlarımın organizasyonu şimdi olduğu gibi olmayacaktı. Gibi gibi. Zaten aslında Sapolsky de diyor ki kendince sadece nöronların deterministik ilişkileriyle evet özgür iradenin yoktuğunu söyleyemeyiz ama diğer bütün disiplinlerdeki bütün determinizmleri topladığımız zaman özgür iradeye yer yoktur diyor. Yani o işte hani demiş sözünü ettiğim itirazı da kendince göğüslemiş oluyor. Zaten sen o nöronların etkileşimin yüzünden Celal'le temas ettin, onu başkasına tercih ettin. Zaten işte o yüzden de o gibi gibi böyle bir determinizm kuruyor. Böyle önceden kurgulanmış bir Laplace evreni eğer herhangi bir andaki bütün atomların bütün durumlarını biliyor ise bütün gelecek tahmin edilir. Böyle değil yani. Böyle bir determinizm yok. Böyle indirgenemez dünya. Dünya indirgenemez derken kastım dünya emergent bir dünyadır. Yani ben seninle hadi buluşalım şurada dediğimizde başımıza ne gelecek olduğunu, seninle neler sohbet edeceğimizi, onun beni nasıl değiştirecek olduğunu, aa bak Celal şu filmden söz etti şimdi ben onu gidip izleyeyim diyecek olduğumu bilmiyorum. Bu emerge ediyor yani. Orada sen o filmden söz ettiğinde hava şuradan esiyor olduğu için ben de rüzgardan çok nefret ediyor olduğum için o senin sözünü ettiğin şey bir kulağından girip bir kulağından çıkabilir ya da işte hava güzeldir daha seni can kulağıyla dinliyorumdur falan. Böyle kontrol edilemeyen yığınla faktör var ortada ve bu faktörlerin içinden ama sonuçta herhangi bir faktöre indirgenemeyecek haller zuhur ediyor. Dolayısıyla şimdi o zuhur eden haller öngörülebilir haller değil. İndirgemeciliği ortadan kaldırdığın zaman dünyanın indirgenebilir olduğu bilgisinden vazgeçtiğin zaman deterministik olma özelliği de zaten ortadan kalkıyor. Dolayısıyla şimdi benim hayatla ilişkim şöyle bir şey. Ben bugün neden şimdi olayın şöyle olmuş olduğunu, neden Türkiye'de bazı insanların AKP'ye oy veriyor olduğunu geriye dönüp o insanların ve AKP'nin ve Türkiye'nin vesairenin tarihine bakarak geriye dönüp çözümleyebilirim. Bu çözümleme eksiksiz olmaz. Her durumda hesaba katmadığım faktörler olacaktır. Ama kalın çizgili bir şeyleri yakalarsam, ha bak evet buradan bu sistemi anladım duygusunu kendime kabul ettirebilirim. Bu şu manaya gelmez. Aynı akıl yürütmeyle geleceği de tahmin edebileceğim manasına gelmez. Gelecek açık ya. Açık derken de her ihtimali açık manasında söylemiyorum. Ama bir yığın olabilirlik var. Her insanın hayatında her an birçok olabilirlik var. Herhangi bir insan herhangi bir anda her şey olma yani 14 yaşında sokakta karşılaştığımız bir çocuğu elinden tutsak onun 30 yaşındaki hali hakkında sayısız olabilirlik kusursuz bilgiye sahip olsak onun 30 yaş hali hakkında sayısız olabilirlik olduğunu görürüz. Ama bu şu manaya gelmiyor mesela. Ondan Messi olacak olmayabilir. Ama çok popüler bir caz sanatçısı olabilir mesela. Aynı zamanda işte bir fabrika işçisi de olabilir. Aynı zamanda yani aynı zamanda yanlış anlaşılmasın. Bütün bu olabilirlikleri vardır. Aynı anda vardır. Bunların bir tanesi olacak. Ama bu şu manaya gelmiyor. Her şeyi olabilir o. Yani bir moda ikonu olabilir, bir model olabilir. Belki de olmayabilir. Çok iyi bir dizi oyuncusu olabilir de efendim işte çok kötü bir, çok iyi bir koca olma ihtimali yoktur. Bir ihtimal. Bilmiyoruz yani. Herkesin sayısız olabilirliği vardır ve olamazlığı da vardır. Herkesin sınırları vardır, imkanları vardır. Böyle şimdi buradan bakıp her birimizin hayatının belirlendiğini ve ne olacak olduğumuzu, neyi iyi yapacak olduğumuzu biliyormuşuz gibi davranıyoruz. Ve o zaman işte böyle bir kutuplaşma, bu adam bu şeyde ve böyle gidecek, bu saban izine girmiş, böyle gidecek filan diye bakıyoruz. Bakılıyor. Ve geçmişe anlamak için işe yarayan, geleceği kurmak için işe yaramayan şeyleri geleceği kurmak için de işe yararmış gibi ele alıyoruz. Bu yüzden başımız sıklıkla derde giriyor diye düşünüyorum. Bu da yine modern bilimin zaman kavramlaştırmasıyla son derece uyumlu bir şey yani. Yani modern bilimde termodinamiğin ikinci kanunu dışında herhangi bir şey bize zamanın iki yönünün farklı olduğu konusunda bir şey söylemez. Yani Newton'un denklemlerinde zamanı ileriye doğru da geriye doğru da rahatlıkla götürebilirsin. Kuantum denklemlerinde götürebilirsin. Geriye doğru işleyen şey ileriye doğru da işler yani. Pratikte de hayat böyle değil kardeşim. Zaten de bu yüzden biz sıklıkla bu termodinamiğin ikinci kanunu, zaman ve özgür irade kavramlarında boğuluyoruz. Sıkıntı şu, parantez içinde bunu söylemeden geçmeyeyim. Sıkıntı şu, bizim bilim, modern bilimimizin temel varsayımlarında bir aksaklık var yani. Ne olduğunu bilemediğimiz halihazırda yani ne olduğunu üç aşağı beş yukarı hissediyoruz işte. Dediğim gibi zaman konseptinden determinizme kadar böyle sıkıntılı noktalar var. Ama iş yaptılar. İş yaptıkları için onlardan kolaylıkla vazgeçemiyoruz. Böyle hani indirgemecilikten söz ettim demin. Yani alemin indirgenemez olduğu çok aşikar. Ama işte rahmetli Hawking dahi böyle bir yılın bilim insanı indirgenebilir olmadığını alemin olmadığı tartışmaları yoğunlaştığında kendilerine utanmaz indirgemeciler adını koymuşlardı. Yani indirgemeciliğin aslında utanılır bir şey olduğunu, utanılması gereken bir şey olduğunu kabul etmiş olarak indirgemeci olmakta ısrar ettiklerini güzelce şık bir biçimde ortaya koymuşlardı. Ama alem indirgenebilir değil. Sıkıntı biz indirgenemez bir alemin matematiğini yapamadık. İndirgenemez ya da zamanı tek yönlü olan bir alemin fiziğini yapamadık. Yani buralarda sıkıntılarımız var bizim. Dolayısıyla böyle aa bak bilim filan falan deyip zırvalamanın alemi yok. Bilimin sınırları var. Yapabildiği şeyler var, yapamadığı şeyler var. Alemi öngörebilir değil. Ve böyle bilim bu anlamda son derece alçak gönüllüdür. Ama bilimciler o kadar alçak gönüllü olmuyorlar yani. Nasıl hani din aslında mütevazı bir şeydir yani. Öyle değil mi yani? Hepimiz dindar insanlarla iç içe yaşadık. Mütevazı bir şeydir yani. Ama dincilerde tevazu yok. Benzer bir şey bilim konusunda da var yani. Şimdi bu meseleyi nasıl bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Bize diyor ki Sapolsky, özgür irade diye bir şey yoktur. Buna yani bütün bilim dallarındaki bütün determinizmleri getirip koyduğumuz zaman özgür iradeye yer yok. Dolayısıyla yok, özgür irade diye bir şey yoktur. Biz bunu mesela eskiden işte şizofrenlere kötü davranıyorduk. Onları suçluyor idik. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Sonra anladık ki yani işte bu onların beyninde işte nöronların şu şekilde bağlantılar kurmasının filan sonucu. Dolayısıyla daha anlayışlı davranmaya başladık artık şizofrenlere. İşte diğer kategoriler için de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla yani şimdi evet insanların seçimleri öyle özgür iradeleriyle olan seçimler değil. Çünkü özgür irade yok. Dolayısıyla herkese merhamet gösterebiliriz. Hani merhamet lafına buradan takılmıştım da bu daha doğrusu merhamet lafı da burayı tetiklemişti de o yüzden bu geçen güz parlayan tartışmayı hatırlamıştım. Şimdi yani olayın iki tane böyle kocaman deliği var. Ya benim birilerine merhametli davranmak veya davranmamak gibi seçeneklerim var ise demek ki özgür iradem var kardeşim. Ya bana neyi telkin ediyorsun sen? Yani niye telkin ediyorsun? Benim özgür iradem yoksa
Zaten
Senin
öyle.
telkininin bir manası yok. Ben senin telkininle, ha bak şimdi burada merhametle davranayım bunlara. Ya ne yapayım, garibanların özgür iradesi yok deme durumundaysan demek ki benim özgür iradem var. Demek ki o zaman onların da
Vardır.
öyle davranmama seçenekleri olduğunu kabul edebilirim ve davranmayın diyebilirim. Yani bir kere hani iş buradan saçmalıyor da, ikincisi bizim asıl derdim şu. Bizim merhametle falan çözebileceğimiz bir problem yok orada. Daha doğrusu ben merhamet gibi şeylere güvenerek bir sosyal düzen tasavvur edemem yani. Daha hardcore, daha böyle ele gelir kavramlara ihtiyaç, o ihtiyacım var. Benim hesabım var. Ben öyle tepiliyorum yani. Ama şimdi görünen o ki böyle işte politik doğrucular, efendim işte ahlaki üstünlükçüler falan, bu tür kavramlarla bir toplumu rehabilit etme hayalindeler. Ya benim öyle bir tasavvurum yok yani. Koyalım kuralları, oyunumuzu oynayalım. Şimdi dinler, bütün dinler bize iyi insan olmayı, merhametli olmayı, yardımlaşmayı, şunu bunu telkin ettiler. Ama yani bu sayede çalışmış şeyler değil. Kuralları koydukları için çalıştılar. Siyasal idiler, hep siyasal idiler. Çünkü kuralları onlar koyuyor idi. Yani kuralları din koyuyor idi. O anlamda din siyasal bir şeydi. Bu bir yere kadar insanlığı taşıdı. Çok ciddi işler yaptı. Yani Endonezya'daki bir adamla Fas'taki bir adamın birbiriyle ticaret yapabiliyor olmasını sağladı. Çok önemli bir fonksiyon üstlendi yani. Bir zaman sonra dini bilim ikame etmedi. Dini uluslar ikame ettiler yani. Ulus devlet ikame etti. Kuralları uluslar koydular. Herkes de bu nasıl din keyfi bir şekilde bir takım tarifler idiyse, ama yani Senegalli birisiyle bir kaza ben Müslümanım demesi durumunda birbiriyle nasıl diyeyim akraba kılan nasıl bir keyfilik ise, ulus da aslında öyle bir keyfilik. Herhangi bir genetik bir şey yok, şusu yok, busu yok. Türklük diye bir şey yok. Yani biz onu icat ettik, yarattık. Fransızlığı yarattık, Almanlığı yarattık. Sonuçta bunların üzerinden yol aldık mı aldık. Ama yani sonuçta dinleri ikame eden uluslardı. Uluslar da bize sayısız değer telkin ettiler. Öyle değil mi? Yani Türk olmak şöyle bir şeydir. Gururlanacaksın efendim falan gibi, böyle bir takım övüneceksin, çalışacaksın, güveneceksin gibi. Ama yani sonuçta bunlar 3 aşağı 5 yukarı zaten bütün uluslar da hemen hemen aynı şeyleri telkin edip duruyorlar. Koydukları kurallar sayesinde yol aldık. Şimdi bunlar çalışmıyor yani. Görünüyor olan tablo bu. Bunlar çalışmıyorlar. Hiçbir ulus teorideki gibi nasıl diyeyim bütün unsurlarının gönüllü olarak katıldığı bir şey değildi. Böyle çok derinde eşelediğin zaman, ama hiçbir zaman bu kadar birleştiricilikten uzak değildi. Şimdi görünüyor ki her toplumun içinde bölünmeler birleştiren güçlerden daha
Fazla.
tarihi hale geldiler. O halde demek ki bu ulus artık bu işi yapmıyor. Başka bir şey bulmamız lazım. Yani başka bir kural seti bulmamız lazım. Bunun gebeliğini yaşıyoruz, doğum sancısını yaşıyoruz. Ve böyle birisi oradan merhamet diyor. Birisi buradan başka bir şeylerden söz ediyor. Sorumluluk yani. Şimdi Orkun bize insan türünün köpekleri evcilleştirmiş olması yüzünden şimdi sokak köpeklerine bir sorumluluk yüklüyor bize. Ya bu böyle baktığımız zaman biz başa çıkamayız ki. Hiçbir şeyle başa çıkılamaz. Yani benim bilmem kaç nesil önceki atalarım o dönemin şartlarındaki alemde köpekleri evcilleştirmişler. Köpekler de insanları evcilleştirmiş. Yani karşılıklı bir şey bu. Şimdi şartlar bambaşka ve ayrıca köpekler yok olsun falan diyen de yok yani. Sokakta olmasın kardeşim, bu kadar basit. Yani seviyorsan evine al besle deyip denip duruyor ya sığınmacılar için. Seviyorsanız evinizi alıp besleyin. Kimsenin evini alıp beslemediğine karşı benim sorumluluğum yok yani. Ama böyle bir takım kavramlar çok fena halde ortamı, yani işte sorumluluk gibi, merhamet gibi işte kavramlar böyle ortamı zehirliyor. Şimdi izledin mi bilmiyorum. Berkun Oya'nın yeni bir dizisi yayınlandı Netflix'te.
izleyeceğim. Ben sıraya koydum, izlemedim.
Kuvvetli Bir Alkış diye. Yani olabildiğince spoiler vermeden, ama derdime cuk oturuyor olduğu için hani onun üzerinden de gitmeye çalışayım. Sonuçta alışık olduğumuz türden bir dizi değil. Formu itibariyle, biçimi itibariyle değil. Zaten kısa kısa da bölümleri. Kendisi de çok kısa. Ve böyle çok hani fantastik bir şey yani. Ben de sevmem. Bu dili sevmem. Ama herkes eminim ki kendisinden ve çevresinden çok şey görecektir orada. Çok iç içe göndermeleri var falan. Her birimizin kendi trajedisi hakkında da kendimize projektör tutmak için de çok kullanışlı görmek istersen, öyle bakacak olursan yani. Mesele şu, şimdi o çok iç karartıcı ve bu iç karartıcılığı neden yumuşamıyorum bu iç karartıcılık diye diziye baktığım zaman bende kalan şey şu, sevgi yok. Hiçbir yerde sevgi yok. Yani dizinin herhangi iki unsuru arasında gerçek bir sevgi yok. Bir anne oğul, annenin oğula duyduğu bir sevgi var, çok karşılıksız. O da ne kadar, yani kadının çizdiği profile bakarsan ne kadar gerçek bir sevgi, ne kadar kendisini, nasıl diyeyim, bu alemde kendisini sebepsiz hissetmemek için yaptığı şeyleri sevgi zannetme hali, onu da bilmiyorum yani. Ama sevgi yok. Bunu şunun için söylüyorum. Gerçekten de hayatı yaşanır kılan şeylerin sevgi, merhamet vesaire filan gibi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu dışlamıyorum yani. Mesele şu, kuralları öyle koyacaksınız ki, yani öyle kurallar geliştireceğiz, koyacağız ki onun içinde ben Celal'i, işte Celal beni sevecek, birbirimize anlayış göstereceğiz, gösterme ihtiyacı hissedeceğiz. Biz kendi hayatımızı kendimiz kuracağız, zenginleştireceğiz. Oradan bir şey çıkaracağız. Kendimiz için, insanlık için, ailelerimiz için filan bir şey çıkaracağız yani. Ama o bizim işimiz. Siz kuralları koyarken bizim ne çıkaracağımıza karar verme yetkisine sahip değilsiniz yani. O bizim işimiz. Zaten en aşağıdan başlanmak gerektiğini, yani aşağıdan yukarıya bir düzene ihtiyaç olduğunu söylerken temel dertlerinden bir tanesi bu. Yani oyunun oyuncusu benim. Benim yerime sen oynamaya başladığın zaman, bir otorite olarak benim yerime sen oynamaya başladığın zaman bu iş çığırından çıkıyor. Şimdi bu Berkun Oya'nın dizisine şey etmemin esas sebebi şu. Benim gördüğüm tablo şu. Daha önce başka vesilelerle ve başka kelimelerle söyledim. O demin verdiğim misaldeki Kadıköylü kadına baktığım zaman ben o kadının hayatında sevgiye yer olmadığını görüyorum. Yani ailesiyle ilişkisinde, arkadaşlarıyla ilişkisinde, gerçek hayatta yani. Berkun Oya'nın dizisinde değil. O Berkun Oya'nın dizisi ağırlık olarak zaten o tür karakterlerin için etrafında geçiyor. Orada sevgi yok ve sıkıntılar buralardan kaynaklanıyor. Böyle sokak köpeklerinin ne kötü davranmasından, şuradan buradan kaynaklanmıyor. Ortada sevgi yok. Çünkü akıl yoluyla, tırnak içinde, bilim yoluyla vesaire zaten bir şeylerin kendiliğinden olacağı varsayılmış. Bir alem o alem. Öteki tarafta o Kastamonu'nun, esnaf adamının çevresinde sevgi vardı. Şimdi var mı artık emin değilim. Ama eskiden vardı. Eskiden sahiden de işleri o yapıyordu. Onun kardeşi Kastamonu'dan İstanbul'a göçüyordu. O Kastamonu'dan İstanbul'a kardeşinin ihtiyaçlarını
Gönder.
karşılayacak şeyleri yolluyordu. Bu da İstanbul'dan Kastamonu'ya onun telefon faturasını ödüyor idi. Ve bu karşılıklı menfaat ilişkileri esasen arkada sevgi olduğu için yürüyor idi. Menfaat, sadece menfaatle yürümüyor idi. Ve zaten de şeyi anlayamıyor idiler de yani. O kesim. Yani işin içine sevgi olmadı mı, sevgiyi dışarıda bıraktığın zaman, salt menfaate indirgediğin zaman bu işler nasıl yürüyor çok anlamıyor idiler. Şimdi gördüğüm tablo, oralarda da bu tür ilişkilerin çözülmeye başladığı yönünde ve tekrar söylüyorum. Bu tür ilişkiler topyekun böyle çözülmüş iseler, insanlara sevgi telkin ederek, işte aile kutsallığı telkin ederek, şu yani bu tür telkinlerle bu problemleri çözemezsiniz. Kurallar çalışmıyor besbelli ve bu kuralları değiştirdiğiniz zaman insanlar kendi kendilerine o sevgiyi, merhameti, muhabbeti, şunu bunu keşfederler. Bunları siz öğretmediniz insanlara yani. İnsanlar on binlerce yıldır bu duygularla yaşıyorlar. İnsanlar bunları yine kendi kendilerine keşfederler. Ve bunlara ihtiyacımız var, itirazım yok. Ama bunu siz yapamazsınız. Yani bu tür işleri yapmaya kalkışmayın. Sizi çok aşar yani. Bunu hadsiz bir biçimde başka insanları yargılayarak, başka insanlar hakkında kestirmeden hükümler vererek ve Berkun Oya'nın dizisinde de bu yargı ve hüküm geçiyor sıklıkla. Ben de sıklıkla kullanıyorum biliyorsun yani. Sonuçta bu, böyle alabileceğimiz bir mesafe yok. Ve bu anlamda başkaları hakkında yargı yükleyen herkes hangi kesimden olursa olsun benim için tehdit. Yani o yüzden şey misali verdim yani. Eskiden de adam camiye gidiyor. Benim için olumlu veya olumsuz bir şey yoktu. Eskiden adam eğer gelip de bana ya ama senin de camiye gitmen lazım deseydi 90'larda buna da saygı duyardım. Gitmezdim belki adamın peşinden camiye ama adamın tutumuna olan bak adam ne kadar inanıyor
Tabii.
ve işte bu inandığı şey bütün insanlığa nasıl bir sevgi olarak yansıyor. Çünkü hani adam kendisi inanmış camiye gidip kendisini kurtaracak ama bu yetmiyor adama beni de kurtarmayı istiyor. Demek ki beni seviyor. Bilen diye yorumlardım. Ama şimdi öyle yorumlamıyorum adam böyle yaptığı zaman. Şimdi rüzgar böyle esmiş. İktidar şeyin arkasına almış. Beni seviyor falan filan değil. Bana hükmetme derdinde adam.
Kendi koyduğu kurallar setine uymanı istiyor.
Evet. Ve artık ortada sevgi yokken bir hükmetme arzusu var. Bu da her şeyi bozuyor yani. Dolayısıyla da en başa dönüyorum ben kendi hesabıma. Kimsenin kimseye hükmedemeyeceği bir düzene ihtiyacımız var. Kimsenin bedavaya itibar devşiremeyeceği bir düzene ihtiyacımız var yani. Herkesin göz hizasında olduğu.
Yani şimdi müesses nizamın çökmekte olduğunu bir başka terimlerle ifade etmiş oluyorsun. Yerine yeni bir nizam kurulması gerekiyor diyorsun. Yeni işte kurallar setinin olduğu, mevcut kurallar seti işlemiyor, aksıyor, çalışmıyor, insanlar ona güvenmiyorlar.
Evet, yani bu bizi buraya kadar getiren ne varsa artık çalışmıyor. Yani biz bir gemiye bindik, limana geldik. Şimdi burada gemiden inip başka bir şeye binmemiz gerekiyor yol almayı sürdürebilmemiz için yani. Ve bunu da birlikte yapmamız gerekiyor. Böyle çok akıllı birileri bize hakiki mürşit olarak bilimi veya işte ötekileri Allah'ın kanununu filan önererek yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bunlar bilim zaten kural koyma kabiliyeti olan bir şey değil. Bilimcilerin böyle hani arkasına sığındıkları bir perde. Din de artık şimdiki haliyle bu kuralları koymaya yetmiyor yani. Bir evrenselleştirici bir şeydi o. Şimdi değil artık. Dolayısıyla da bize yeni kurallar lazım. Bunu da bize kimsenin dayatmaması lazım. Bizim kendi irademizle yapmamız lazım. Bu siyasettir. Bizim irademiz üzerinden bir kurallar seti inşa etmek bir siyasettir. Muhammed'in yaptığı şey bir siyasetti. Kemal'in yaptığı şey de bir siyaset yani. İki Mustafa'nın yaptıkları şey siyaset yani. Sonuçta şimdi böyle bir siyasete ihtiyaç var. Evet Muhammed onu, Kemal bunu yaptı ama böyle fanusun içinde yapmadılar. İkisi de çok kaotik birer dünyada gerilimlerin çok yükselmiş olduğu, toplumsal gerilimlerin çok yükselmiş olduğu ve artık toplumların yol alamaz olduğu birer dünyada yaptılar bu işleri. Karşılıklı etkileşim içinde yani o dönemin Kureyşi'nin diğer kabilelerle ve Arap olmayanlarla diğer din mensuplarıyla etkileşimi içinde yeni bir şey ortaya çıkarttı. Bu işi becerdi. Kemal de evet dünyanın artık din yerine uluslar tarafından tanzim ediliyor olan bir döneminde oradan bir mutabakat çıkardı. Şimdi bunların ikisine de güvenemeyiz artık. İkisine de şükran duyabiliriz. Bizi buraya getirdikleri için yani. Buradan öteye götürme şansları yok. Olmadığını ben söylemiyorum yani. Olmuyor. Görüyoruz yani. Olmuyor yani. Dolayısıyla şimdi bambaşka bir hikaye yazılması gerekiyor. Bunu yazabilecek işaretler, şıklıklar sağda solda var. Yani Berkun Oya'nın dizisi gibi diziler de mesela bunun işaretleri arasında. Olabildiği kadar geniş katılımlı bir biçimde bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama biz dönüp dönüp işte tarihe bakıyoruz. Sonra da böyle bakmayanlar dünyada bize bilim adına özgür irade yok merhamet gösterir diyor. Yani şimdi dünyayı neresine atmışsan elinde kalıyor. Tuhaf bir şey.
Yani
Ama zevkli de bir şey.
gemiden ineceğiz yani. Limana gelmiş olan gemiden ineceğiz şimdi. Başka bir yere gideceğiz. Ama daha inmedik dünya olarak.
Ben indiğimizi düşünüyorum ben. Yani aslında yolun önemli bir bölümünü kat ettiğimizi düşünüyorum. Ben şimdiki kaosu, şimdiki kaos olarak görmüyorum ki. Yani şimdi evet çok somut, çok hissedilir. Artık her yerden her tarafı dökülüyor. Ama yani çok uzun süre önce artık bunun yürümeyeceği görünüyordu. Yani çok uzun süre değil. 30 yıl önce bunun, o dünyanın artık yürümeyeceği görünüyordu yani. Bu da yine işte hani benim kendi şey kafam, mühendis kafamla yani birçok faktör yüzünden görünüyordu. Yani en başta emeğin gereksizleşmesi yüzünden görünüyordu. Ya saçma işler yapmaya başlamıştık. Yani bir sistem eğer saçma üretmek zorunda kalmaya başlamışsa, fi tarihinde bir kitapta şey gibi bir motto vardı. Çok hoşuma gider yani. Bir medeniyet çökmeye başlamışsa dilin içi boşalmıştır. Boşalmaya, daha doğrusu bir dilin içi boşalmaya başlamışsa o dilin taşıdığı medeniyet çökmeye başlamıştır. Şimdi bizim o tarihlerde dilimizin içi boşalmaya başlamıştı. Yani birisi eşitlik dediği zaman söz temsili, 90'larda artık o eşitliğin nasıl bir şey olduğu konusunda mutabakat sağlama şansımızı kaybetmiştik. Veya hürriyet dendiğinde şimdi o tarihlerde bunlar belliydi ama şimdiki durum ne? Yani gencecik bir çocuk, 25 yaşında bir çocuk çaresizlik içinde İsrail'i protesto etmek için Birleşik Devletler'de İsrail Büyükelçiliği'nin önünde kendini yakmak zorunda kalıyor. Çünkü kendi ağzından şeyi düşürmeyen, ifade özgürlüğü lafını düşürmeyen herkes ifade özgürlüğü lafı ederek ortadan kaldırmış durumda. Yani çocuğun kendini ifade etme şansları kalmamış. Birleşik Devletler'deki tablo bu, Türkiye'deki tablo bu ve Türkiye'deki tabloyu evet ifade özgürlüğünü kısıtlayanlar zaten çok da ifade özgürlüğü yanlısı görünmeyen insanlar diyelim. Peki hadi öyle diyelim yani. Gerçi bunlar 90'larda çok ifade özgürlüğü yanlısı öyle değil mi? Ya şimdiki heyetin babaları ya da şimdiki heyet 1990'larda ifade özgürlüğü dedi mi? Gürlüyor idiler yani. E şimdi ama hadi diyelim bunların karnesi bozuk. Ya ama Birleşik Devletler'de hakikaten de ifade özgürlüğünün şampiyonları şimdi ifade özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Dil boşaldı ya. Şimdi boşaldığı saklanamaz hale geldi. Ben iddia ediyorum ki 90'larda zaten boşalmıştı. Bu medeniyet çöktü yani. O yüzden kavramlar, yeni kavramlar, kavram haritası filan gibi laflar edip duruyorum. Çünkü bu kavramlar boş artık. Hepsi boş. O yüzden böyle birileri kapitalizm lafı edince tüylerim diken diken oluyor. Neoliberalizm lafı edince, sosyalizm lafı edince, İslam lafı edince. Yani. Ne İslam'ı kardeşim? Hangi İslam? Nerede bir İslam var yani? Tepenin ucuna gösterişli bir cami yapmaktan başka bir İslam var mı ortada yani? Cemaati olmayan cami yapıp İslam oluyor yani. Yani İslam dediğin insan için, beton için değil ki. Betonu Müslüman yaptık yani ama içinde insan yok. Tablo böyle bir şey yani. Bu anlamda her şeyin içi boşalmış durumda ve işte uzatmaları oynuyorsun. Hani uzattım yine. Sonuçta biz bu gemiden indik bir kere çoktan da limanda kaos var yani. Binecek araç bulamıyoruz. Sıkıntı böyle diye düşünüyorum.
Peki o zaman bu bitirelim istersen, başka bir şey yoksa.
Bir özetleyeyim istersen
Evet.
yani. Ben özgür iradenin olduğunu düşünüyorum. AKP'ye oy verenlerin özgür iradeleriyle AKP'ye oy verdiklerini düşünüyorum. Sonuçta determinist bakış açısıyla bir şeyleri açıklamaktan başka şansımız yok alemde. Alemin böyle bir nedenselliği var. Olmasaydı zaten konuşamazdık. Dolayısıyla AKP'ye oy verenlerin niye AKP'ye oy veriyor oldukları açıklanabilir bir şeydir. Ben bunun açıklamalarının yanlış açıklama olduklarını iddia ede geliyorum. Çok uzun süredir. Yani onların dindar olduklarından, dinci olduklarından, şundan bundan değil, bambaşka sebeplerle oy veriyor olduklarını ve bunu anlamak gerektiğini, bunu anlarsak zaten problemin çözümünde önemli bir merhale kat edeceğimizi düşünüyorum. Öteki tarafı bu mevzuyu anlamamak konusunda ucuzcu şeylere, reçetelere itibar etmesini kendilerinin başını belaya soktuğunu düşünüyorum. Benzer bir şeyi aynı şekilde simetrik olarak AKP'ye oy verenler için de söyleyebilirim. Yani CHP'ye oy verenler, kafalarındaki CHP neyse o anlaşılabilir bir şey. Tamam, yani tarihselliği olan bir özne olarak CHP konusunda şunları şunları şunları söyleyebilirsin filan da. Bugün CHP'ye oy verenler hakkında söyledikleri, varsaydıkları her şey palavra. Zaten de tanımıyorlar. Tanımak konusunda bir çaba harcamadıkları sürece kendi başlarını belaya sokuyorlar ve böylece topyekün başımız belaya giriyor yani. İşte orada 3-5 tane zevzek bizi soyuyor. Yani sonuç bu. Benim gördüğüm. Aslında problemi anlamak için çaba harcamamaktan kaynaklanıyor. İddia bu yani.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. İlginiz için, yorumlarınız için, desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.